Medyanın dünü ve bugünü. Hazırlayan ve sunan Gökçe Türkmen, Sinan Emin Erdem. ...72 muhtırası, 80 darbesi, AKP dönemi. Televizyonun vazgeçilmez olması, sosyal medyanın gelişmesi, gazeteciliğin arka plana atılmaya başlanması. Hem politik hem teknolojik etkilerle medyanın anlamı her geçen gün değişiyor. Gazetecilik medyanın en önemli kolu iken bir anlamda tanımsızlaştırılıyor. Türkiye koşullarında sosyal politik olaylar durmaksızın çalkalanıyor, insanlar doğru haber peşinde koşarken gazeteciler tutuklanıyor. Peki ne zamandan beri medya özgür değil? Kimler bu duruma getirdi? Sorumlusu kim? Hep suçlanan sosyal medya mı bunun sorumlusu, yoksa hükümetler mi? Haluk Şahin 70'lerden bu yana medyayı anlatırken sosyal medyanın yurttaş gazetecilik kavramına ve tutuklanan gazetecilere de vurgu yaptı.
...70'li yıllarda medya lafı yoktu. Yani medya lafının kendisi oldukça yeni. Yani biz o yıllarda işte basından bahsederdik, basın yayından bahsederdik. Matbuattan bahsedilirdi daha önceki dönemlerde. Çünkü temel olarak gazete merkezli bir basın yayın anlayışı vardı. İşte bir de devletin elinde bulunan radyo televizyon vardı ama medya lafının ortaya çıkışı daha sonradır. Özellikle 90'lı yıllarda medya lafı ön plana geçmiştir. Tabii 80'lerin belirleyici faktörü 12 Eylül 1980 darbesidir. 12 Eylül 1980 darbesi çok ağır bir faşist darbeydi. Yani öyle sıradan bir şey değildi yani. On binlerce insan tutuklandı. Binlerce insan işkencelerden geçti. Bunlardan bazıları işkencehanelerde öldüler. Pek çok insan Türkiye'den kaçmak zorunda kaldı. Özellikle sol kesime çok çok çok ağır bir darbe vurdu. 1980 ile 1983 arasında bir takım önemli değişiklikler görüyoruz içerik olarak. Bunlardan bir tanesi ekonomi haberinin ve haberciliğinin ön plana çıkmasıdır. Birdenbire gazetelerde 2 sayfa, 3 sayfa ekonomi haberi verilmeye başlandı. Sırf ekonomi yazan bir takım yazarlar belirdi. Ayrıca ülkenin kapitalistleri ve ekonomi konusundaki uzman insanları akıl danışılan, tanınan şöhretler haline dönüştüler. Yani eğer bir dönemi anlamak istiyorsanız o dönemin guruları kimlerdir? Ona bir bakmak gerekir. Yani kime akıl danışıyor insanlar? Kimin laflarına önemli bir lafmış muamelesi yapıyor? Ona baktığınız zaman o zaman o dönemin şeyini de anlarsınız yani öz niteliğini, ruhunu da daha iyi anlayabilirsiniz. 1980'li yıllarda işte bir takım ekonomiyle ilgili olarak konuşan insanlar neredeyse işte ulusal şöhretler halinedir işte. Sakıp Sabancı bunlardan birisidir. Yani hem kendisi işte bir iş adamı ama aynı zamanda ekonomi üzerinde çok çok konuşuldu. Başka bir takım isimler o tarihlerde ön plana geçtiler. Bu bir önemli değişim yani ekonomi haberciliğinin ön plana geçmesi. Bunun nedenlerinden bir tanesi tabii siyasi partiler yok. Siyasi haber üzerinde büyük bir kısıtlama var. O zaman gazetelerde boş çıkmayacağına göre bir çeşit haber üretmek lazım. Türkiye'deki değişimle de Türkiye'de orta sınıfın ortaya çıkması, tüketimin ortaya çıkması, evet tüketim ekonomisinin ortaya çıkması ve gazetelerin reklam alabilmek için sadece belirli dar kesimleri değil, daha geniş kesimlere seslenme zorunluluğuyla bağlantılıydı. Türkiye'de askeri darbelerden sonra medyaya veya basına çeşitli kısıtlamalar, yasaklamalar getirilmiştir. Yani Demokrat Parti'nin son dönemi ki ben hatırlıyorum lise öğrencisi olarak sansür açısından dehşet verici bir dönemdi. bana bugünün Cumhuriyet Gazetesi'nden söz ettiniz. Aynen bugünün Cumhuriyet Gazetesi'nde olduğu gibi o zaman bazı gazetelerin bazı sütunları beyaz çıkardı, boş çıkardı. İşte yasaklanma kararı olduğu için. İşte gazeteciler hapislerdeydiler. Koğuşlar dolduracak kadar yani. 1957 ile 1960 yılları arasında Menderes döneminin basın üzerindeki baskısı 20. yüzyılın en karanlık şeylerinden biridir. Ama 1980 darbesi de ondan geri kalmadı. O dönemde de pek çok yasaklar getirildi. Gazeteler kapatıldı. Gazeteciler hapse atıldı. Sonraki dönemlerde yani 1980'in ikinci yarısında nispi bir özgürlük ortamından söz edebiliriz. Hani böyle resmi bir sansür pek yoktu ama Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddeleri Demokles'in kılıcı gibi gazetecilerin başlarının üzerinde sallanıyordu. 141, 142. maddeler ki keyfi olarak da yorumlanabiliyorlardı. İşte komünizm propagandasını sözüm ona engelliyordu ama hani komünizm propagandası nerede başlıyor, nerede bitiyor bunu bilemiyorsunuz. Mesela işçiler eziliyor bu ülkede. Haklarını elbette alacaklardır dediğiniz anda yani bir gerçeği mi dile getiriyorsunuz yoksa komünizm propagandası mı yapıyorsunuz? Sonuçları siyasal rüzgarların esişine göre değişebiliyordu. Hiç ummadığınız anda kendinizi birdenbire komünizm propagandası yapmaktan tutuklu bulabiliyordunuz. Aynı şekilde 163. madde şeriat devletini savunmak, laikliğe aykırı yayın yapmak. Yani orada da onun sınırı tam olarak nerede başlıyor, nerede bitiyor. Yani bunlar şeydi. Yani siyasal iktidarların kendi ellerinde tuttukları ve keyfi olarak uyguladıkları maddelerdi. Bunlar 70'lerde de vardı. 80'lerde de vardı. 90'larda bundan ortadan kalktılar. Sosyal medya belki nefes alma imkanları yaratmıştır. Sosyal medyayı ayrıca konuşabiliriz. Ama ben yani şeyden bahsediyorum. Geleneksel medyadan yani gazeteler, televizyonlar vesaire falan. Bunun temel nedeni Türkiye'de giderek otoriter bir rejim kurmak isteyen bir iktidarın görev başında olması ve bu yönde sistematik bir şekilde çalışmasıdır. Yani diğer ben hiçbir iktidara güvenmem bir gazeteci olarak. Çünkü gazetecilerin yaptığı işle siyasetçilerin yaptığı iş arasında doğal olarak bir takım çatışma noktaları vardır. Bunların en başında gerçekliğin tanımlanması gelir. İki taraf da buna taliptir. Siyasetçi de buna taliptir. Gazeteci de buna taliptir. İşte gazeteci büyük bir zafer, siyasetçi işte büyük bir zafer dediği zaman gazeteci hayır o büyük bir zafer değil, büyük bir yenilgi diye de verebilir.
Şahin, gazetecilerin çalışma alanlarının daraldığını belirtirken, yaşadığımız dönem içerisinde de yasaklama ve kısıtlamaların hatta baskıların son derece ileri gittiğini söylüyor.
Ben Türkiye'nin bu hale geleceğini asla tahayyül edemezdim. Hani tamam bazı gazeteler işte iktidara yağcılık yapabilir. Efendim bazı televizyonlar iktidara şey yapabilir. İşte TRT bazı programlarında iktidarı kayırabilir. Aklımın köşesinden geçerdi. Ben bunların hepsini yaşadım. TRT'de de çalıştım. Çeşitli gazetelerde çalıştım. Fakat hiçbir zaman Türk basınının diyelim %85'inin kesin kes iktidarın boyunduruğu altına gireceği bir dengesizliği tahayyül edemezdim. Yani benim bütün tahayyülüm aşıyordu. Fakat öyle bir noktaya geldi ki nefes almak mümkün değil. Yani insanlar mesleklerini icra edemiyorlar. İşte para kazanamıyorlar, reklam alamıyorlar. Bu durumda tabii sosyal medya ayrı bir nefes borusu olarak önem kazanıyor. Yani bugün maalesef bizim gazetelerimizin ve televizyon kanallarımızın pek çoğu iletişim sağlamak için değil, iletişimi boğmak için, doğru iletişimi, gerçek iletişimi imkan dışı hale getirmek için çalışıyorlar. Bu çok ağır bir şey. Yani kabul etmesi çok ağır olan bir şey. Hani tamam yanlış yaparsın, eksik yaparsın bilmem ne ama doğrudan doğruya iletişimi engellemek, bir takım meslektaşların susturulması için kampanya açmak, bir takım haberleri yazanları linç etmek amaçlı gazetecilik doğrudan doğruya demokratik ülkelerdeki iletişimin ana amacına fevkalade ters düşüyor. Sosyal medya bu çerçeve içinde henüz tam kontrol edilemediği için, kontrol edilmesi zor olduğu için ve sürekli olarak da kendisini yenilediği için daha henüz girişiminin çok genç bir döneminde olduğu için bir boşluğu doldurdu. Yani bugün Türkiye'de siyasal tartışma ve hatta siyasal haberleşme açısından ağırlık sosyal medyaya kaymıştır diyebiliriz. Yani daha inandırıcı, daha etkili, daha yaygın. Özellikle genç kuşaklar sosyal medyayı çok daha yaygın olarak kullanıyorlar. Geleneksel medyayla aralar açık çok da fazla. Yani bugünün gençleri pek gazete okumuyor. Ellerinde gazete göremez. Televizyon haberlerinde akşamları oturup anneleri babalarıyla 2 saat, 3 saat takip etmiyorlar. Daha çok sosyal medyadan sürekli olarak bağlılar. Böyle bir yeni kültür ortaya çıkmış durumda. Bu tabii siyasal haberleşme açısından ve demokratik pratikler açısından iyi bir haber ama sadece iyi haber değil. Bunun sakıncalı yanları da var, zor tarafları da var. Bunlardan bir tanesi tabii insanların sosyal medyayla temaslarını kendi ideolojik seçimleriyle sınırlamaları. Yani işte Twitter'da sadece seninle aynı fikirde olanları takip ediyorsun. Facebook'ta sadece seninle aynı fikirde olanlarla sohbet ediyorsun vesaire. Bütün dünya öyle görünmeye başlıyor.
TRT'de yayın planlama görevinde bulunan, siyaset temelli tartışma programları hazırlayıp sunan Şahin, değişen medya kavramları içerisinde devlet kurumu olan TRT'nin de kendisi için büyük bir hayal kırıklığı yarattığının altını çiziyor.
TRT benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Çünkü iki nedenle. Bir tanesi benim doktora tezim TRT üzerineydi. TRT'nin özerkliği üzerineydi. Özerk bir TRT yaratma çabasını yakından inceledim. Yani BBC modeline yakın siyasi iktidarın etki alanı dışında toplumun kültürel gelişmesine ve siyasal gelişmesine katkıda bulunan bir yayın kuruluşunun ortaya çıkması için hem akademik olarak hem de fiilen çaba gösterdim. İsmail Cem'le beraber ben TRT'nin danışmanlarından bir tanesiydim. İsmail Cem'in genel yayın müdürlüğü döneminde. Çok güzel şeyler yaptık. Hala o dönemden TRT'nin altın çağı diye bahsedilir. Ve özerk bir TRT yapılanması için bir takım modeller ortaya çıkarttık. Ve güzel şeyler oldu, oluştu. Çok önemli kadrolar ortaya çıktı. Yani daha sonra özel televizyonlarda Türk televizyonculuğunun medarı iftiharı haline gelen, övünç kaynağı haline gelen pek çok kişi TRT'den yetişti. Ve onların hepsi yayıncılığın bir kamu hizmeti olduğu anlayışıyla yetişmiş ve mesleklerine o gözle bakan insanlardı. Fakat işte her siyasal iktidar TRT'yi kendi borazan haline getirmeye gayret etti. Ama dediğim gibi bu iktidarların hayatı çok uzun olmadığı için bir takım insanlar her şeye rağmen kamu hizmeti anlayışı içinde TRT içinde başarılı yayıncılık yapmaya devam edebildiler. Fakat bunu 2000 sonrası için söyleyebilmek mümkün değil yani. 2002 seçimlerinden bu yana önce cemaatin sonra iktidar kadrolarının bir çiftliği haline dönüştürüldü orası tamamen. Yani tarafsızlık çabası göstermelik olarak bile artık görülmemeye başladı. Yani sürekli olarak aslında anayasa ihlal ediliyor orada. Çünkü anayasa TRT'nin işte tarafsız bir kamu kuruluşu olduğunu söylüyor. Ama yayınlara baktığınızda, istatistiklere baktığınızda görüyorsunuz ki Yani tarafsızlık çabası bile yok. Eskiden hiç olmasa göstermelik çabalar oluyordu. Yani bir tarafa işte 50 porsiyon koyuyorsan bu tarafa da 25 porsiyon koyabiliyordun. Günümüzde bir tarafa 500 porsiyon, öbür tarafa 5 porsiyon gibi dehşet verici dengesizlikler ortaya çıktı. Ve TRT bir ideolojik borazan haline getirildi. Yani Türkiye'nin seküler, laik, demokratik, cumhuriyet kültüründen ve ideolojisinden uzaklaşıp İslamileşmiş bir Türk-İslam sentezi temelli ülke haline gelmesi için günde 24 saat propaganda yapan bir araç haline dönüştü. Bunu ben çok hayal kırıklığı ile değerlendiriyorum. Yani verdiğimiz emeklere baktığımız zaman yani bu mu olacaktı sonunda? Maalesef çok kötü bir şey oldu. Tutulacak tarafı yok maalesef. Ama çok parası var. Çünkü elektrikten, işte elektrik harcamalarından paralar alıyor. Gerektiğinde devlet bütçesinden bir takım paralar ayrılıyor vesaire falan. Çok imkanları var. Çok imkanları var. Çok iyi şeyler yapılabilecek iken tam tersine ellerindeki gücü en kötü şekilde kullanıyorlar.
Medyanın dünü ve bugünü. Hazırlayan ve sunan Gökçe Türkmen, Sinan Emin Erdem.